Ayrım 3, sayfa 23, konu başlığı, gelenek ve kural. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Toplumsal vicdanımızın hangi tarafına baksak, iki ayrı akımın çarpıştığını görürüz. Bunlardan biri kökten değiştiricilik, parantez içinde radikallik, diğeri eskiyi muhafaza ediciliktir. Parantez içinde muhafazakarlık. Birbirinin tamamıyla zıttı sanılan bu iki cereyan aslında aynı esasta birleşmiştir. Kuralcılık. Muhafazakarlar mevcut kuralları değişmez hakikatler sırasında görerek değiştirilmesini küfür gözüyle bakarlar. Radikaller, akla uygun kuralları mutlak kanunlar sırasına koyarak kabul etmeyenleri gerilik taraflısı olmakla itham ederler. Bu iki sınıftan hiçbirisi bu eski yahut yeni kuralın nereden çıkarak ne yolla geliştiğini, bundan sonraki zamanlarda ayrı ayrı çevrelere nasıl uyum gösterdiğini aramaya lüzum görmezler. Altı çizili ve işaretli bölüm sona erdi. Çünkü her iki tarafça da kural, zamanların üstünde ve muhitlerin dışında bir kendi kendine yaşayandır. Bu, bir cemiyette hayati gelişmenin geçici ve diğerlerine bağlı bir merhalesi değil, zaman ve mekandan ayrı bir alem olan, işin aslında sabit ve belli olan ezeli bir hakikat, ebedi bir kanundur. Kurallara uyma, tekrar ede ede alışkanlık haline geçtiği için ihtiyarlar muhafazakar olurlar. Gençlerse, medeni ihtişamlarıyla parlak görünen ilerlemiş milletlerin yükselmelerinin sebeplerinin uygulamakta oldukları kuralların doğruluğundan geldiğine inandıkları için bunları taklit etmek hevesine düşerler. Bundan dolayı kökten inkılapçılar sırasına geçerler. Adı ister adet, ister moda olsun, ister adab, görgü, ister etiket adı verilsin, ister inanç, ister yorumlama denilsin, fıkıh, dipnot 2, maddeleri yahut hukuk kanunları şeklinde görünsün, kural daima aynı şeydir. Mükemmelleşmenin süreksiz ve tereddütlü bir duraklaması kabul edilmeyip de donmuş ve sabit bir değişmez esas sayıldığı anda cansız bir iskelet halini alır. Hayatın özü yaratıcı bir mükemmelleşmedir. Mükemmelleşmesi olmayan varlıklar cansız varlıklardan ibarettir. Kuralcılar neticeyi sebep yerine koyarlar. Kural, mükemmelleşmenin geçici bir neticesidir. Onlar bunu mükemmelleşmenin sebebi sanırlar. Sebep bilindiği için artık mükemmelleşmenin tarihini incelemeye lüzum görmezler. Dipnot 2. Fıkıh. İslam dininin esasları ve bu esaslara ait usul ve hükümleri bildiren ilim kolu. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Bu zihniyette olanlar, kuralı mutlak bir hükümdar gibi düşündükleri için uygulamadan bir fayda çıkmadığını görünce bütün mesuliyeti zavallı kurallara yükletirler. Derhal radikaller seslerini yükselterek muhafazakarları susmaya mecbur ederler. Yapılacak iş pek kolay. Eski kural atılarak yerlerine yenilerini getirmek. Fakat bunların hükümranlığı da çok sürmez. Çünkü uygulamada yine terslikler görülmeye başlar. Bu defa alışkanlıklarına bağlı olanlar başlarını doğrultur ve taklitçileri meydandan çekilmeye davet eder. İşte bizde daima böyle olmuştur. Türklüğün geçmişi incelensin. Görülecek ki birbirine bağlantısı olmayan birçok tarih devreleri yaşamışız. Müesseselerimiz zafer ganimetleriyle ani bir şekilde dolan fakat kaynağını milli bir iktisattan almadığı için yine ani bir şekilde boşalmaya mahkum olan istila devletlerinin hazinelerine benzemiş, mükemmelleşmeden doğma kurumlarımızı tarihi bağlılıklarını sağlamlaştırarak canlı gelenekler haline sokacağımıza, bunları bir tarafa atarak her ülkeden tarihsiz, geleneksiz kurallar şeklinde kurumlar almışız. İngilizler kuralsız bir millettir. Tarihi bağlılıkları, mükemmelleşme eğilimleri, belli gelenekler en çok İngilizlerde görülür. İngilizleri ilerleten gelenekçiliktir. Altı çizili ve işaretli bölüm sona erdi. Biz Türkler kuralcı fakat geleneksiz bir milletiz. Türklüğe ve İslamlığa ait geleneklerimizin tarihi silsilelerini aramadığımız gibi çağımızı ayırt eden ilerlemelerin kaynak ve gelişmesini de incelemeye lüzum görmeyiz. Bizim için yalnız neticeler lazım. Türklük ve İslamlık arka arkaya gelen alçalma ve yükselmelerden sonra iş ve inanç kuralları şeklinde tortular bırakmış. Avrupa medeniyeti birçok yükselme ve değişmeden sonra bize bir takım ilmi ve pratik esaslar görünüyor. Bir kısmımız o tortuları kullanır, diğer takımımız bu esasları yağma ederiz. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Kural ister alışkanlık eseri olsun, ister taklide dayansın, yaratma ve ilerlemeden mahrumdur. Çünkü aralıklı taklitler hem kaynaşmaz ve birleşmezler, hem de geçmişleri yoktur. Her biri bağımsız ve mutlak bir alem olan kurallar oturdukları yerlerde, oturdukları gibi kalırlar. Bir gelecek vücuda getiremezler. Gelenek ise yaratma ve ilerleme demektir. Çünkü gelenek çeşitli alanları birbirinden erimiş bir geçmişle, hareket ettirici bir kuvvet gibi ileriye doğru iten tarihi bir ceryana sahiptir ki daima yeni gelişmeler, yeni eğilimler doğurabilir. Altı çizili bölüm sona erdi. Gelenek kendi başına çok eser verici ve yaratıcı olmakla beraber ona aşılanan yabancı yeniliklerde damarlarındaki hayat öz suyundan bereket alarak canlanır ve adi taklitte olduğu gibi çürüyüp düşmez. Bergson, ferdin ruhunu hatıraların toplamından, cesedini alışkanlıkların toplamından ibaret görüyor. Bir milletin hatıraları gelenekleridir. Alışkanlıkları ise kurallardır. Demek ki bir milletin gelenekler ruhunu, kurallar bedenini meydana getirir. Dayanak noktasını gelenekçi bir millet ruhunda, kuralcı bir millet gövdesinde arar. Birincisi hayatın manalarını, ikincisi hayatın sözlerini gösterir. Birincisi tarihi bir hürriyet, ikincisi coğrafi bir esirlik içinde yaşar. Balkan Harbi'nde Bulgarlarla olan çarpışmalarımızda onlar ateşli geleneklerinden, biz soğuk kurallarımızdan aldığımız ilhamla birbirimize saldırıyorduk. Netice, tarihin coğrafyaya galibiyeti oldu. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. O halde şimdiye kadar yürüdüğümüz muhafazakarlık ve yenileşme yollarının ikisi de çıkmazmış. Yeni hayatın bunların ikisinden de sakınması gerek. Önce Türklüğe hoş olan müesseselerimizin geleneklerini, mükelleşme tarihlerini incelemeliyiz. Türk edebiyatı ne Aşık Paşa ile ne de Nevai ile başlar. Edebiyatımızın kaynaklarını bir taraftan taş üzerine yazılmış yazılarda, ceylan derilerinde, diğer taraftan da halkın koşmalarında, masallarında, destanlarında aramalıyız. Milli veznimiz parmak usulüdür. Milli dilimiz yalnız Türk bilgisine uyandır. Milli edebiyatımız konularını, hayal dünyasını Türk hayatından, Türk toplum teşkilatından, Türk efsanelerinden, Türk büyüklerinin hayatlarına ait hikayelerden almalı. Dilimizden yabancı tamlamaları, şiirimizden yabancı vezinleri, edebiyatımızdan yabancı telmihleri, dipnot 3, atmalıyız. Dilimize ve edebiyatımıza, geleneğinin doğuşundan başlarsak, uğradıkları geçici istilaların gelip geçici ve hastalıklı devreler olduğunu anlayacağız. Türk hukukunun tarihini, törelerin, yasaların, tüzüklerin incelenmesiyle diriltmeliyiz. Türk mimarisi, Türk ressamlığı, ümmet devrinin binalarında ve yazılarında aransa bile, Türk musikisi de milli şiir ve edebiyatımız gibi halkın sözlü geleneklerinde aranmalıdır. Türklüğün kelimelerde, deyişlerde, masallarda, destanlarda izleri kalmış bir milli öyküsü vardır ki, bunu bu dağınık yıkıntı arasında bulup çıkarmak ve bunun içinde bulunan ulusal tarih öncesini bulmak en büyük vazifemizdir. İkinci olarak İslamlığa ait müesseselerimizin tarihini inceden inceye araştırmalıyız. Kelamın, dipnot 4, tasavvufun, fıkıh tarihlerini bilmeliyiz. Bu müesseselerin nasıl geliştiği, çeşitli evre ve zamanlara ne yolda uyduğu belli olursa, bu devirde hangi ilerlemeleri kabul edeceği ve gelecekte ne şekilde bir gelişme takip edeceği de anlaşılabilir. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Dipnot 3. Telmih. Yazıda veya konuşmada sözü geçmeyen bir hikayeye, fıkraya, atasözüne veya meşhur bir şiire, bir kişiye olaya kapalı bir şekilde işaret etme sanatı. Mesela, çoktan aşmış o belki İzmir'i de, mısrağında, atı alan Üsküdar'ı geçti atasözüne işaret edilmiştir. Dipnot 4. Kelam, Allah'ın sıfatlarından bahseden İslam ilmi. Gelenek bir kurumun çeşitli zamanlardaki şekilleri arasında bağlantı ve uygunluk kurmakla kalmaz. Bütün kurumların aynı asıldan ne şekilde türediğini de göstererek hepsini birbirine bağlar. Durkheim'a göre ahlak, hukuk, siyaset, mantık, estetik, iktisat gibi müesseselerin hepsi dinden çıkmıştır. Bu dallar köklerini dini bir kaynakta bulmakla canlı bir verimliliğe, verimli bir canlılığa kavuşurlar. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Gelenek bağlılığı ve uygunluğu gerektirdiği için Türk'ün tarihinin ilk çağlarını dinin bu metafiziğine bağlayarak bir İslam-Türk tarih felsefesi de vücuda getirebilir. Üçüncü olarak çağın aletlere ait bilgilerinden ve fenlerinden, usullere ait bilgilerinden ve felsefesinden faydalanmak için bunların da gelişme tarihlerini, zamana ve topluluklara uyuşlarını araştırmalıyız. Medeniyet tarihi bize gösteriyor ki, bir memlekette sanayi ilerlemeye başlayınca fenler de gelişiyor. Fenler sanayiden doğar. Sanayiyi sevk ve idareye uğraşır. Bizde fen öğrenimi bir vasıta değil, bir gayedir. Halbuki bizim fen adamlarımız yalnız fenden bahsetmeyi bilirler. Fenin uygulanmasıyla, uğraşmayla kudretleri yoktur. O halde bizde gerçek manasıyla ne fen, ne fen adamı vardır. Fenler aletler ilminden doğduğu gibi, felsefe de usulden doğar. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Filozoflar, başkalarının bulduğu hakikatleri birleştiren ve sistemleştiren değillerdir. Gerçekten filozof olanlar, hakikati arama yöntemini bilenler ve bunu tatbik edebilenlerdir. Bugün felsefe bulunmuş, ortaya çıkarılmış bir sürü bilginin toplamı şeklinde düşünülemez. Felsefe, bu bilgileri ardı kesilmeksizin ortaya çıkaran ve düzelten usullerden ibarettir. Yine anlaşılıyor ki, bizde gerçek manasıyla ne felsefe ne de felsef vardır. O halde bir taraftan tarihli ve gelenekli bir millet haline girmeye, diğer taraftan da doğrudan doğruya sanayiye dayanan fenler meydana getirmeye, usullerden devamlı bir şekilde bilgi, görüş alan felsefeler yaratmaya çalışmalıyız. Çağın fenlerini ve felsefesini, teknolojisini ve yöntem ilmili, milli ve dini geleneklerimizi yukarıda anlattığımız şekilde aşılar ve karıştırırsak, çağdaş bir İslam-Türk medeniyeti meydana gelecektir. Ve işte halk ruhunun kızıl elma diye aradığı bu vaat edilmiş vatanına ulaştığımız zamandır ki, gerçek manasıyla kültür ve medeniyetimiz bakımından bağımsız olacağız. Konu başlığı: Kültür topluluğu, medeniyet topluluğu. Sosyoloji araştırıcılarının birbirlerine zıt neticelere varmasının sebebi, toplumsal hayatı bazılarının kültür topluluğunda, diğer kısmının medeniyet topluluğunda aramalarıdır. Bu görüş ayrılığı, önce toplumsal hadiselerin tarifinde ortaya çıkmıştır. Tart, toplumsal hadiseleri taklit yoluyla genelleşmiş ferdi yaratmalar diye tarif ediyordu. Durkheim, bir hadise taklit yoluyla genelleştiği için toplumsal hadise olmaz. Belki aslında toplumsal hadise olduğu içindir ki taklit yoluyla genelleşir diyerek Tarda karşılık veriyordu. Durkheim'a göre ferdi hadiseler acıkmak, susamak, uyumak gibi kendini ferdi ruhlara sırf içten bir baskıyla bildiren ihtiyaçlardır. Toplumsal vazifeler, hukuki kurallar, siyasi ve içtimai fikirler gibi kendini ferdi ruhlara sırf dıştan bir baskıyla kabul ettiren kavramlardır. Bu tarifler gösteriyor ki toplumsal hayatı Durkheim kültür zümrelerinde, Tarth medeniyet zümrelerinde aramıştır. Dikkat edilirse anlaşılır ki ferdi hadiseler adı verilen gerek yukarıda adı geçen ihtiyaçlar ve gerek görmek, işitmek, koklamak, tatmak ve duymak gibi duygular hayata ve insana has hadiselerdir. Bunlara ferdi hadiseler demek doğru değildir. Bunların dışında kalıp da içtimai hadiseler adını alan kavramlara gelince bunlar da ruhi, parantez içinde subjektif ve dışa ait, parantez içinde objektif kavramlar diye ikiye ayrılabilir. Ruhi bir esasa sahip olan inançlar, ahlaki vazifeler, güzel şekiller ve umumiyetle ülküler bir kültür topluluğunun anlayışlarıdır. Objektif bir esasa sahip olan ilmi gerçekler, sağlığa ait, iktisada ait ve bayındırlığa ait kaideler, ziraate ve ticarete ait aletler, genellikle matematiğe ve mantığa ait kavramlar bir medeniyet topluluğunun anlayışlarıdır. Kültürel topluluğa ait tasavvurların ferdi ruhlara yaptığı dış baskıya yaptırıcılık, medeniyet topluluğuna ait kavramların uymuş olduğu dışa ait uygunluğa nesnellik denir. Sıhhati koruma kurallarına uymadığımız zaman hasta oluruz. Bu hastalık hayat kanunlarına itaat etmeyişimizin tabii bir neticesidir. İktisat kaidelerini ihmal ettiğimiz vakit parasız kalır, yoksul düşeriz. Bu neticede iktisat kanunlarına uymayışımızın zaruri bir sonucundan ibarettir. Dine, ahlaka, ülkeye ve estetiğe ait kurallara uymadığımız takdirde vicdan mahkemelerinin yahut mahkeme vicdanlarının bize yönelteceği manevi yahut genel zevkin hakkımızda gülme, alay şeklinde tatbik edeceği cezalar bu itaatsizliğimizin tabii ve zaruri bir neticesi değildir. Bu cezalanmalar adı geçen kaidelerin kültür topluluğunun vicdanında kıymetli tanınmasının bundan ötürü yaptırıcı olmasının neticesidir. Kültür hadiseleri fertte yapılmış kavramları yani kıymetleri değerlendirme ve tasnif etmekle vazifeli olan vicdan melekesini, medeniyet hadiseleri ise haber verici kavramları yani hakikatleri çözme ve birleştirme işine vazifelendirilmiş olan akıl melekesini meydana getirmiştir. Kültür içinde fert, toplumsal bir vicdanın isteklerini kendi kendine kıymetli fikirler olarak kabul edip, onları gerektiği şekilde uygulanması icap eden kanun saymaya, medeniyet içinde fert, toplumsal bir aklın mantığına ait çerçeveler dairesinde düşünmeye mecburdur. Bir medeniyetin ilmi kavramları, fenni aletleri, iktisadi ürünleri taklit ve karşılıklı değiştirme yoluyla bir halktan diğer bir halka geçer ve bir medeniyet topluluğu başlangıçta mahalli bir mahiyette ortaya çıkarak ağır ağır ülkeleri, kıtaları ve nihayet bütün insanlığı içine alır. Ancak bu konudadır ki gerek Tard ve gerek tarihi maddecilik taraflısı olan Karl Marx ve Edmund de Molins gibi toplum bilinciler haklıdırlar. İnsanlık yalnız fertlerden meydana gelmiş bir medeniyet topluluğu olsaydı, hadiselerin genelleşmesini yalnız taklide bağlamak, toplumsal hayatta yalnız aletlere kıymet vermek doğru olabilirdi. Halbuki insanlık kendi başına yaşayan fertlerden meydana gelmiş bir medeniyet topluluğu değildir. Fertler, aile, oymak, nahiye, ocak, sınıf, dini cemaat, kavim, ümmet, devlet gibi çok sayıda kültür toplulukları içinde, insanlar içinde ölümlü olmuşlardır. Maddiyata benzetmek doğru olursa diyebiliriz ki, İçtimai parça olan fertlerin bir araya gelmesi, yalnız bir karara dayanan bir karışma tarzında olmamış, kimyevi birleşmeler bu parça fertleri birleştirmek moleküllerde yok ederek, meydanda yalnız bu moleküllerle bunların karışım hali kalmıştır. Nasıl ki hayati hücrelerde monerler müstesna olmak üzere, çeşitli şekil ve nitelikler, uzuvlar meydana getirmişler ve varlıklarını bu toplumsal mevcudiyetlere bağlamışlardır. Toplumsal karışmalar yahut şekillenmeler, fertlerin serbestçe karışmasına mani olduğu için medeniyet topluluğu hayatının gerektirdiği taklit ve karşılıklı değişim aksamaksızın cereyan edemez. Devletler kendi sanayilerini korumak için yüksek gümrük vergisi koyarak iktisadi değişimin serbestçe olmasına engel olurlar. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Kavimler milli dillerinin saflığını muhafaza için yabancı kelimeleri dillerine sokmamaya, edebiyatlarını millileştirmek için dünya çapında bir mahiyete sahip olan klasik edebiyatı terk ederek mevzularını ve esaslarını halk edebiyatından almaya çalışırlar. Ümmetler, milletler arası hukuk ve ahlaka dinlerini temel kabul ederek Avrupa'nın daima ve bilhassa Balkan Muharebesi'nde yaptığı gibi insanlığa ait mukaddesliği ve sağlamlığı yalnız kendi dindaşlarına has kabul ederler. Altı çizili bölüm sona erdi. Aile, karı kocalık, babalık, analık, evlatlık gibi kendine has bağlılıklar meydana getirerek beraber yaşama ve mülkiyetçe dışa karşı birleşmiş bir kuruluş meydana getirir. Aşiret bir çobanlar kafilesini, nahiye bir köy yahut kasabayı, ocak bir sanatın mensuplarını, lonca bir mesleğin fertlerini, cemaat bir yerdeki mezheptaşları, yabancılara karşı tek vücut bir aile haline koyar. Fert şu zümrelerden her birinin kendisine has olan vicdanından ilham aldığı haldedir ki, medeniyet zümresinin içinde yaşar. Durkheim, toplumsal vücudun açık ve etrafıyla anlatıldığı toplulukları dikkate aldığı içindir ki, en sözü geçer görüşlü bir sosyolog olarak tanınmıştır. Kültürel mahiyette olan topluluk vicdanları, cemiyete has olan akıl ve mantıkla devamlı bir mücadele halindedir. Fert bazen vicdanına fazla esir olduğu için akla uygun düşünemez, bazı kere de aklına fazla bir yetki verdiği için vicdanının duygularını boğar. Vicdan ile akıl yahut kültürle medeniyetler arasındaki karşılıklı düşmanlık sakınılması mümkün olmayan bir zaruret değildir. Çünkü vicdanın vazifesi içtimai bir prestije sahip olan kıymetleri takdir, aklın vazifesi eşyaya ait nesnel gerçekleri incelemektir. Birincisi bizim için niçin yaşamalı sorumuza ülkü için cevabını verir. İkincisi nasıl yaşamalı sorumuza akla uygun bir şekilde diye karşılık verir. Birincisi dileğe ait hükümleriyle irademizi, ikincisi haber verici hükümleriyle tedbir almamızı sevk ve idare eder. Kısacası birincisi bize gayeleri, ikincisi vasıtaları gösterir. Edmund Mullins'e göre terbiye ve siyasetin hedefi kültürcü fertleri medeniyetçi fertler haline getirmektir denilebilir. Çünkü Anglo-Saksonların yükselmesini ferdiyetçi, bizim kelimemizle medeniyetçi olmalarına, Doğu milletlerinin gerilemesini toplulukçu, bizim kelimemizle kültürcü olmalarına bağlıyordu. Milletlerin yükselmesini ve gerilemesini böyle bir sebebe dayandırmak ilmi bir hareket değildir. Bundan başka Anglo-Saksonların toplulukçu olmayıp da ferdiyetçi oldukları hakkındaki iddia da doğru değildir. Gerçekten Anglo-Saksonlar bizim gibi devletçi değildirler. Fakat kültüre bağlı topluluklar yalnız devletten ibaret midir? İngiltere'de kültürel bir topluluk mahiyetinde olan mahalli idarelerin, milli mezhep teşkilatının, sınıf teşkilatının, asilzadeler teşkilatının nüfuz ve kuvveti her yerden fazladır. Anglo-Saksonların örfçü olmaları da kültürcü olduklarına bir delildir. Şu kadar var ki, Orada kültür hayatı bu kuvvet ve sağlamlığıyla beraber medeniyet hayatının gelişmesine mani olmamıştır. Kültürle medeniyet arasında tabii olmayan bir mücadele olabildiği gibi, bir kültür zümresi içindeki çeşitli ikinci dereceden zümrelerin vicdanları arasında da zararlı ayrılıklar peyda olabilir. Mesela bazı kere aile bağları aşırı bir şekil alarak milli bağları zayıflatır. Bazı kere dini haysiyet, ulusal haysiyeti reddedecek bir şekil alır. Bazen milliyet hissi, ortak vatan vesaire devlet duygularını yok etmeye çalışır. Avrupa'da sınıf bağı vatan düşmanlığı, asker düşmanlığı gibi zararlı neticeler doğuruyor. İçtimai topluluklar arasındaki derece sırasını bularak bu tabii olmayan harp halini barış vaziyeti haline getirmek sosyoloji ilminin vazifesidir. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Mesela icap ettiği zaman aile kendini sanat ocağına, ocak kendini devlete feda etmeli, gerek bunlar ve gerek aile ve de dinle ve dille ilgili olan zümrelere kıymet vermeli, bütün toplumsal zümrelere kıymetçe üstün olması gereken milletin dil topluluğundan, beynelmilelliğin de medeni topluluktan ibaret olduğunu göz önüne almalı. Altı çizili bölüm sona erdi. Şurası da göz önüne alınmalıdır ki, medeniyet topluluğu bir çarşı halkı şeklinde başlar. Çarşıda terzi, kunduracı, ekmekçi, tuhafiyeci gibi sanatçılar yalnız kendi menfaatleri için çalışırlar. Fakat bunların kendi menfaatlerine çalışmalarından genel menfaat meydana gelir. Bunun gibi bir medeniyet içinde çeşitli milletlerin her birisi orijinal bir kültür yapmak üzere aralarında iş bölümü yapmışlardır. Kişisel kabiliyetlerinin başka başka olmasından mahalli iş bölümü meydana geldiği gibi milletlere ait kabiliyetlerin başka başka oluşundan da milletler arasında kültür bölümü meydana gelir. Başlangıçta birbirine yakın olan halklar ticari, fikri ve teknik münasebete girer, sonra bu münasebet dairesi gittikçe genişler. Ta ilk çağda Akdeniz Havzası milletlerinin birbiriyle alışveriş yapmakta, birbirinden ilimler ve aletler almakta olduğunu görürüz. Ümit burnunun keşfi, Amerika'nın eski dünyaca tanınması, matbaanın icadı, Süveyş kanalının açılması, demir yollarının, telgraf ve postaların kurulması, milletler arasındaki münasebetleri artırmış ve gittikçe dünya çapında bir şekil vermiştir. Kültürel zümreler başlangıçta kendilerini bir dedenin torunları sayan bir oymak halinde başlar. O halde ilk kültür topluluğu dine ve dile bağlıdır. Bu aile başlangıçta sırf dini bir hayat yaşadığı için dini bir topluluk halindedir. Bütün diğer topluluk örneklerinin esaslarını içinde bulunduran bu dini topluluktan sırasıyla aile, kabile, aşiret, köy, kasaba, sınıf, ocak, cemaat, nahiye ve nihayet kavim, ümmet, devlet çıkmaya başlar. O halde medeniyet topluluğunun uymuş olduğu toplumsal kanun gittikçe dairesinin genişlemesi, kültür topluluğunun uymuş olduğu kanunsa kendini göstermeyen ve vazifeleri çok bir halden başlayarak gittikçe her vazife için özel topluluklara ayrılmak suretiyle başlangıç topluluğunun birçok kısımlara ayrılması ve çeşitlenmesidir. Bu açıklamadan anlaşılıyor ki çağdaşlaşmak deyiminin manası, çağdaş olan medeniyet topluluğunun gittikçe mükemmelleşen ilim ve tekniğinde hiçbir milletten geri kalmayacak şekilde üstün bir yer elde etmektir. Medeniyet topluluğu içinde ortak bir insan hayatı yaşamak hiçbir vakit ne aile ve devlet hayatlarının kendisine haslığına ne de millet ve ümmetin içinde bulundurduğu kültürel dayanışmalara aykırı değildir. Biz Türkler, çağdaş medeniyetin akıl ve ilmiyle donanmış olduğumuz halde bir Türk İslam harsı yaratmaya çalışmalıyız. Bergson, B-E-R-G-S-O-N, Durkheim, D-U-R-K-H-E-I-M, Tard, T-A-R-D-E, Karl Marx. G-A-R-L-M-A-R-X. Edmond de Molins. E-D-M-O-N-D. D-E-M-O-L-I-N-S.